Ayrım 14.
Şimdi ne düşündüğümü ve yemek sırasında niçin terlediğimi biliyorsunuz. Bunu söylemekten kendimi daha fazla alıkoyamayacağımı anlıyordum. Sizi görür görmez hoşlanmıştım. Doğrusu ben de sizi ilk gördüğüm anda sevdim Billy. O gün sizinle birlikte bulunmaktan övünç duydum. Öylesine iyi yürekli, yumuşak, aynı zamanda güçlüydünüz ki. Bütün erkekler sizi sayıyor, bütün kadınlar sizi arzuluyordu. Sonra ben masanın arkasına sığınırken siz o üç İrlandalıyı bir dövdünüz ki. Övünç duymadığım bir erkeği ne sevebilir ne de onunla evlenebilirim. Bense sizin de öylesine övünüyorum ki. Sevginizi kazandığım için ben çok daha fazla övünüyorum. Öyle bir mutluluk ki bu, gerçek olduğuna inanasım gelmiyor. Belki de birkaç dakika sonra uyanacağım ve düş yok olacak. Ama öyle de olsa uyanıncaya değin şu iki dakikadan yararlanmak istiyorum. Kollayın kendinizi. O kadar açım ki sizi yiyebilirim. Genç kızı kollar arasını alıp acıtıncaya kadar sıktı. Uzun süren bir mutluluk süreci yaşadı Saxon. Billy kollarını gevşetti, kendine gelmek için çaba harcamak zorunda kaldı. Kızın kulağı dibinde şöyle mırıldandı. Uyanma saati çalmadı daha. Gece karanlık. Fritwell ise önümüzde. Kralla prense gelince yolun üzerinde durmuş uslu uslu bekliyorlar. Kim derdi ki gün olacak, bir çift güzel at bulunacak elimin altında. Ama onları sürmek istemeyecek canım. Oldu işte. Sizden ayrılmaya gönlüm razı olur şimdi. Ama ne yapabilirim? Er geç sizi bırakıp tek başıma eve döneceğim. Zehir içmekten daha zor bir iş bu. Ama başkaca yapılacak bir şey yok. Örtüyle sarıp sarmaladı genç kızı, sabırsız atları dehledi. Yarım saat gittikten sonra bir kere daha bırs dedi. Şimdi uyanık olduğumu biliyorum ama öbür şeylerin düş mü, gerçek mi olduğuna güvenim yok. Emin olmak istiyorum. Yeniden bağladı dizginleri ve Saxon'u kollar arasına aldı. 12. Günler kanatlanmış gibi geliyordu Saxon'a. Çamaşırhanedeki işini düzenli biçimde sürdürüyor, üstelik daha çok fazla mesai yapıyordu. Ama akşamları bütün boş zamanını Billy'ye ve büyük olayın hazırlıklarına ayırıyordu. Bir tanrıçanın sevgilisi gibi zapt edilmez olan Billy, aşk ilanının ertesi günü evlenmek için ayak diremiş, zar zor bir haftalık süreye yanaşmış, ondan öte beklemeyi geri çevirmişti. ''Niye bekleyelim canım?'' diyordu. Gençleşmeyeceğiz ya, boşa geçen her gün için neler yitirdiğimizi düşünün hele. Sonunda bir aylık bir uzlaşmaya evet dedi ve iyi yaptı. Çünkü ikinci haftanın sonunda 6 sürücüyle birlikte Oakland'in batı semtinde bulunan büyük Jorbury ve Marison ahırlarına geçti. Billy ile Saxon kentin öbür ucunda ev aramaktan caydılar. Southern Pacific Demiryolu şantiyelerinin hemen yakınında Pin Street'te 5. sokakla 4. sokak arasında aylık kirası $10 olan 4 küçük odalı şirin bir ev kiraladılar. Şimdiye kadar yaşadığım fare kapanlarıyla karşılaştırınca adam akıllı ucuza tuttuğumuzu düşünüyorum dedi Billy. Şu sırada oturmakta olduğum tek göz bu evin en küçük odasından daha da küçüktür ve ben ayda $6 kira ödüyorum. Saxon, ama eşyalıdır sizinki diye hatırlattı. Aradaki fiyat farkı ondan ileri geliyor, anlıyor musunuz? Billy anlamak istemiyordu. Ben bilgin değilim ama aritmetiğin basit kurallarını bilirim. Meteliksiz olduğum zaman saatimi rehine koymuştum. Faizleri hesaplamayı becerebilirim. Evi dayayıp döşemek bize kaça patlayacak dersiniz? Parkeleri, halı, mutfağı, muşamba, her şey içinde. Saxon, $300 harcarsak işin içinden namusumuzla çıkarız diye karşılık verdi. Bu konuyu ben de düşündüm. Bu paranın yeteceğini sanırım. Billy ilgisini konu üzerinde toplamak için çaba harcadı. Kaşları çatılmıştı. "300 ha?" diye mırıldandı. $300'cık. %6 diyelim. Eder dolar başına 6 sent. $10'da 60 sent, $100'da $6. Yani $300'da $18. Görüyorsunuz ya, onunla çarpmakta çok ustayım. Şimdi 18'i 12'ye bölelim. Etti mi $1,5 aylık faiz? Bir an sustu. Ustalığını kanıtlamaktan sevinçli görünüyordu. Sonra kafasında yeni bir düşünce doğdu, yüzü aydınlandı. Dur dinle, hepsi bu kadar değil. Bu daha 4 odanın eşyasının faizi. $1,5'ın 1/4'ü ne eder? 15'i 4 ile bölerim eder 3. Elde var 3. 30'u 4 ile bölerim 7 kere 4 eder 28. Elde var 2. 2'nin 4'te 1'i eder yarım. İşte bu. Sakson hızlı hızlı yapmıştı bu hesapları. Vay canına, sayılarda asıl usta sizmişsiniz. Billy duraksadı. Peki işleyemedim bu hesabı. Kaç dediniz? 37,5 sent. Ya, o tek odanın bana kaça mal olduğunu şimdi göreceğiz. 4 oda için ayda 10 dolar hesabıyla bir tek odaya 2,5 dolar düşer. Mobilya faizini de eklersek eder 2 dolar 87,5 sent. Bunu 6 dolardan çıkarırsak... Sakson hemen hesaplayıp bildirdi. 3 dolar 12,5 sent. Tamam. Demek ki bana her ay 3 dolar 12,5 sent kazık atmışlar kirada. Vay canına. Evlenmek adam akıllı artırım demekmiş. Ama eşyalar aşınır Billy. Hay Allah kahretsin. Bunu düşünmemiştim. Bu aşınma payını da rakamlara vurmak gerek. Ne olursa olsun yine de kazançlı çıkıyoruz. Cumartesi öğleden sonra erken çıkmalısınız çamaşırhaneden. Gidip eşyalarımızı alacağız. Dün akşam Salinger'ı gördüm. Peşin 50 dolar ödeyeceğim. Kalanı da ayda 10 dolar taksitli. 25 ay sonra eşyalar bizim olacak. Unutmayın Sakson. Size gereken her şeyi fiyatına bakmadan almalısınız. İkimizin rahatını ve mutluluğunu ilgilendiren konularda cimrilik yok. Anlaşıldı mı? Sakson kafasını salladı. Aklında tasarladığı bin bir çeşit artırım sırrını hiç belli etmedi yüzünden. Gözleri hafifçe buğulandı. Billy'nin kollarına atılarak. Buna karşı neden iyi davranıyorsunuz diye mırıldandı. Bir sabah çamaşırhanede Mary sordu. Ey, demek bu iş oldu bitti. İşe başlayalı daha ancak 10 dakika olmuştu ki Mary Sakson'un sol elinin yüzük parmağındaki topuz yüzüğü görmüştü. Mutlu adam hangisi? Charlie Knob mu yoksa Billy Roberts mı? Cevap Billy. Ona süt annelik yapacaksın demek. Sakson bu sözden kırıldığını belli etti. Mary'nin canı sıkıldı. Canım şaka kaldırmaz mısın sen? Verdiğin habere öylesine sevindim ki. Billy erkeklerin en iyisi. Onu elde ettiğine çok sevindim. Onun gibileri bol değil piyasada. Onları elde etmek için istemek yeterli değil. İkiniz de şanslısınız. Birbiriniz için yaratılmışsınız. Eksiksiz bir karı olursun ona. Tanıdığım kızların en iyisinden daha iyi bir eş. Düğün ne zaman? Birkaç gün sonra çamaşırhaneden çıkarken Sakson Charlie Donk'la karşılaştı. Demirci onu kendisiyle konuşmaya zorlayacak biçimde kaldırımı kapatıyordu. Pis pis güldü. Demek bir boksörle kaçıyorsunuz. Sonu ne olur? Bir kör bile bunu bilir. Sakson yaşamında ilk kez olarak kara kaşlığı, parmakları kıllı devin karşısında ürküntü duymadan duruyordu. Sol elini kaldırıp gösterdi. Bunu görüyor musunuz? Tüm gücünüze karşın parmağıma geçiremediniz bunu. Bill Roberts daha bir hafta olmadan taktı oysa sizi yakıştığınız yere koydu ve aynı zamanda beni aldı. Long, hayrını görün karşılığını verdi. Sakson, o size benzemez diye sürdürdü. Sapına kadar erkek, sevimli bir insan, hem de temiz üstelik. Long boğuk bir gülüşle karşılık verdi. İşini iyi becerdi sizinle. Sizinle de. Bu dediğiniz çok su kaldırır. İçten söylüyorum. Sandığınız kadar güçlü değil. Size şunu söyleyeyim ki. Sakson demircinin sözünü kesti. Yolumdan çekilirseniz daha iyi edersiniz. Yoksa her şeyi anlatırım kendisine. O zaman başınıza gelecekleri siz düşünün. Yalancı pehlivan sizde. Long ayakları üzerinde sallandı. Kararsız görünüyordu. Sonra isteksizlikle yana çekildi. Hayran hayran. Yaman bir kadınsınız dedi. Sakson gülerek, Billy Roberts da yaman bir erkek dedi. Ve yoluna gitti. Ama birkaç adım attıktan sonra durdu, adama seslendi. Baksanıza. Şişman demirci hızla arkasına döndü. Sokağın köşesinde kalçası tutulmuş bir adam gördüm dedi. İsterseniz gidip onu dövün. Kısa süreli nişanlılık döneminde Sakson olağanüstü bir harcama yaptı. Bütün bir gündeliğini gözden geçirip bir düzine fotoğraf çektirdi. Bunu Bill istemiş, istemekle diretmişti. Sevdiği kızın resmini yatağa girerken ve uykuda kalkarken seyredemeyecekse eğer, yaşam çekilmez bir şey olacaktı çünkü. Ona karşılık Sakson da Billy'nin iki resmini aynasının kıyısına iliştirdi. Biri giysili, öbürü boks kılığıyla yani hemen hemen çıplak. Çıplak resme bakarken Saksonlar ve İngiltere kıyılarında talancılık eden korsanlar hakkında annesinin eskiden anlattığı coşkulu öyküleri hatırladı. Antika çamaşır dolabının çekmecesinden bir değerli anı daha çıkardı. Bu bir albümdü. Albümün sayfalarına annesi öncü göçmenlerin bir zamanlar Kaliforniya'da çıkardıkları kısa süre gazetelerde basılmış şiirlerini, reprodüksiyon tablolar ve çok eski dergilerden kesilmiş gravürler yapıştırmıştı. Sakson alışkın parmaklarıyla sayfaları çevirip aradığı gravürü buldu. Kurşuni bulutların uçuştuğu gök kubbe altında dik kayalıklardan oluşmuş iki burun arasından bir düzine koyu renk, uzun ve dar gemi korkunç kuşlar gibi gagalarını ileriye doğru uzatarak bembeyaz köpüklerle kaplı bir kumsala yanaşıyorlardı bu resimde. Vücutları adaleli, sarışın, yarı çıplak adamlarla tıklım tıklım doluydu gemiler. Başlarında kanatlı miğferler vardı. Kılıçlarını, mızraklarını sallayarak bellerine yükselen köpüksüz suların içine atlıyorlar, kıyıya doğru ilerliyorlardı. Karşılarında kızılderiliye benzemeyen, hayvan postuna bürünmüş vahşiler çıkarmaya engel olmak için kumsalda toplanmışlar ya da diz boyu suya girmişlerdi. Karşılıklı kuvvetler çarpışmaya başlamışlardı. Yaralıların bedenleri kıyıya çarpıp çekilen suyun içinde yuvarlanıp sürükleniyordu. Sarı saçlı akıncılardan birinin cesedi bir geminin bordasına serilmişti. Göğsüne saplanmış ok ölüm nedenini gösteriyordu. Cesedin üzerinden zıplayıp suya atlayan şu adamdı. Billy'ydi. Bunda hiç kuşku yoktu. Onun gibi sarışındı. Yüzü, gözleri, ağzı tıpatıp Billy'ye benzemekteydi. Yüzündeki anlam bile aynıydı. Piknikte üç azgın İrlandalıya kafa tuttuğu günkü anlamdı bu. Sonunda Sakson şöyle düşündü. Billy'nin ataları da kendi ataları da bu ırkların karışımından oluşmuşlardı. Albümü kapatıp çekmeceye koydu. O atalardan birkaçı yapmıştı bu antika hurda dolabı. Sonra denizleri, vadileri geçmişlerdi. Ve o uzun yolculuk sırasında Little Meadow'da Kızılderililere karşı yapılan savaşta bir kurşun rastlayıp delmişti dolabı. Sakson çekmecelerinde değerli eşyalarını ve ailenin çamaşırlarını saklayan kadınları düşlerinde canlandırabileceğini düşündü. O göçebe kuşakların kadınları, öz anasının ninelerinin nineleri. İçini çekti. Böyle bir ırkta sıkı çalışan ve yaman dövüşen insanlardan gelmekle övünmeye hak kazandığını düşündü. Acaba bir Çinli ya da İtalyan anadan doğmuş olsaydı ne olurdu yaşantısı? Bunu sordu kendi kendine. Bu tip kadınları çok görürdü. Hantal, ağır, esmer kadınlar, başları açık ya da örtülü. Denizden topladıkları tahtaları eve taşırlardı. Kendisi de o biçim bir kadın olmuş olurdu herhalde. Bu saçma düşünce onu güldürdü. Yeniden Billy ve Pin Street'teki küçük evin dört odası geldi aklına. Alacakları mobilyaları en küçük ayrıntısına dek düşüne düşüne yattı, uyudu. Sakson anlatmaya başladı. Hayvanlarımızda güç kalmamıştı. Kış da yaklaşıyordu. Bu yüzden büyük Amerika çölünü geçmeye cesaret edemedik. Salt Lake City'de yerleştik. Sanki oradaymışsınız gibi konuşuyorsunuz dedi Bird. Sakson övünçle annem oradaydı diye cevap verdi. O kış 9 yaşını bitirmişti. Pin Street'teki küçük evde masanın çevresinde toplanmışlar. Sandviçli biralı soğuk bir yemek yiyorlardı. Günlerden cumartesiydi. Hiçbiri çalışmıyordu. Duvarlarla pencereleri yıkamak, yerleri silip olmak, halıları, muşambaları temizlemek, perdeleri asmak, sobayı kurmak, mutfağı düzeltmek ve bütün eşyaları yerleştirmek için çok erkenden gelmişlerdi. Hafta arası paydostan sonra çok iş çıkaramıyorlardı çünkü. Mary, anlatsana Sakson diye üsteledi. Sonunu çok merak ediyorum. Siz de susun Bert, konuşmayın, dinleyin. İşte o kış ortaya çıkmış Del Hancock. Kentuckley'miş ama uzun yıllar batıda yaşamış. Çok yakından tanıdığı Kit Carson gibi o da orduda izcilik yapmış. Çoğu kez aynı battaniyenin altında yatmışlar ikisi. Birlikte Kaliforniya ve Oregon seferlerine katılmışlar General Fremont'un kuvvetlerinde. Aslında yerleşmek için gelmiş, geçerken uğramışmış Salt Lake'i. Nereye gitmek istediğini de bilmiyorum. Bildiğim şu ki kayalık dağlarda ancak kendisinin bildiği gizli bir yerde tuzakla kunduz avına çıkmak için küçük bir ekip kurmak istiyormuş. Sevimli bir adammış. Portrelerinde hala görüldüğü gibi uzun saçları varmış. Kaliforniyalı İspanyollar gibi her zaman bir ipek kuşak dolarmış beline. Kemerine de iki tane tabanca takarmış. Hangi kadına baksa o kadına aşık olurmuş kendisini. Annemin ablası Sadie'ye de bakmış ve onu beğenmiş galiba çünkü kesin olarak Salt Lake'e yerleşmiş. Ve bir daha çıkmamış oradan.